Ayrım 2.
Lüksemburg mutsuzsa Yogues suçlu hissediyordu kendini, mutluysa aldatılmış. Zaman aralarına bir uçurum gibi girdi. 30 yaşında ve ünlü Lüksemburg'un kendine ilişkin ve Yogues'in onun yaşamındaki yerine ilişkin görüşleri 20 yaşında adı duyulmadık genç Rosa'nınkilerden farklıydı. Yogues ise 35 yaşına geldiğinde gençlik hülyaları ile gerçeğin yarattığı hayal kırıklığının tümüyle ayrımındaydı. Lüksemburg'un gençlikten erişkinliğe geçişini başarı ve ün belirlerken, Yogues için bu aşama iktidar düşlerinden geri dönmemek üzere vazgeçmek anlamına geliyordu. Lüksemburg diğer insanlar gibi yaşasınlar, dingin, düzenli bir hayatları olsun istiyordu. Her ikisi için de mümkün olmayanı. Ama o her zaman olamayacak şeyler istemişti. Şiddetten ve kan dökülmesinden nefret ettiği halde devrimin ardından koşması gibi. Doğasına aykırı düşmüyordu bu tutum. Her zaman sessiz gök gürültüleri, dingin fırtınalar düşlemişti. Yogues'in içinde yaşadığı özel cehennemin farkındaydı ama işte onu da aldırmazlıkla sakin bir hayat yaşayalım diye zorluyordu. Yogues'in süren ızdırabını, onu için için yiyen hastalığı, anlamsız bir ruhsal intihar olarak niteliyordu Lüksemburg. Onca Yogues kendini boş yere harcıyordu. Bu düpedüz, yabanıl bir delilikti. Lüksemburg umutsuzluk içinde başka bir erkeğe yöneldi ve Yogues kendi yarattığı ruhun dizginlerini elinden kaçıran sihirbaz misali önce gücünü yitirdiğini anladı, hemen ardından Lüksemburg'u da yitirdi. Ayrılmaları kesinleştikten sonra 1907'de ayrı yaşamaya başladılar. Ayrı ama iki yabancı olarak değil. Yogues'in onu geri kazanma çabaları sonuç vermedi, ızdırap girdi aralarına, hiddet girdi ama kan bağı kopmadı. Birlikte çalışmayı sürdürdüler. Gençliklerinin toplumsal devrim düşleri el değmemiş temizliklerini koruyordu. Lüksemburg'un yaşamında başka aşk hikayeleri de oldu. Anlamsız, küçük maceralar. Belki de Yogues'e ya da kendine ispatlamaya çalıştığı bir şeyler vardı. Senin sevgine ihtiyacım yok, onsuz da yaşayabilirim diye yazmıştı bir zamanlar Yogues'e. Oysa ne o zaman ne de daha sonra bunu başaramadı. Yıllarca önce bir karşılık görmemenin kızgınlığı içinde seni öldürebilirim diye haykırmıştı. Onu öldürmedi. Yaşam taklidi bir şeyi tek başına sürdürdü. 1919 Ocağı'nda öldürülünceye kadar. Aradan iki ay geçmeden onun katillerinin izini süren Yogues de aynı biçimde öldürülecekti. Kadın olarak ve Musevi olarak Lüksemburg ezilen iki sınıfı temsil ediyordu. Onun gençlik yılları her ikisinde de tedirgin kıpırtıların başladığı yıllara rastlar. Polonya'da kadınların durumu Avrupa'nın öteki Katolik ülkelerindeki kadınların durumundan pek farklı değildi. Yüzyıllar boyu alçak gönüllü ve yumuşak başlı olmanın erdemleri öğretilmişti onlara. Feodal, babaerkil aile ortamlarında günah ve cezalandırılma korkusuyla yetiştirilmişlerdi. Toplumsal konumuna göre kadından ya kendine uygun bir erkekle topraklarını birleştirmek ya da toprak işleyecek çocuklar doğurmak amacıyla yararlanılmıştı. Polonya folklöründe ve belki de gerçekte ilk özgürleşen kadın, kocasını zehirleyerek ekonomik ve dolayısıyla kişisel bağımsızlığını kazanmış bir duldu. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Polonya'da da sanayileşme var olan düzeni sarstı, para ve iktidar el değiştirdi, feodal seçkinler yani Katolik kilisesi ve babadan oğula geçen soyluluk durumu yeni bir elitin doğumuna tanık oluyordu, burjuvazi. Yoksullaşan soylular artık ne kahraman şövalyeleri ne de duygulu genç kızları besleyebiliyordu. O güne dek gücü babasının soyundan ve mülkünden kaynaklanan erkek, bundan böyle zihinsel ve fiziksel yetenekleriyle kendini kanıtlamak zorundaydı. Aynı konumdaki parasız kadınsa, kahyalık görevini yüklenmekle ailesini iflastan kurtarabilmek için bir yeni zenginle evlenmek arasında seçim yapmak durumundaydı. Yeni refah sınıfı bir öncekilerden pek farklı olmayan bir tutumla kadını ya servetini daha da arttırmak ya da o günlerde pek makbul olan bir aile armasına sahip olabilmek için kullanmaktaydı. Yeni yeni palazlanan aydınlar arasında mesleklere ilişkin rekabet iki cins arasındaki çekişmeyi daha da belirginleştirmekteydi. Sayıları hızla artan kentli proletarya içinde ise kadın en alt tabakanın da altında yer alıyordu. Toplumsal sınıfların bu yeniden düzenlenişi Musevileri de etkiledi. 13. yüzyıla dek uzanan ayrıcalıklar ve kısıtlamalar 1800'lerin ortalarında değişmeye başladı. Ayrıca küçük kasaba ve köylerden kentlere göç arttı. Kente göçen Musevilerden birkaçı bilimde, serbest mesleklerde ve ticarette belli yerler elde ettiler. Çoğu proleterleşti, geri kalanlar lümpen proletarya saflarına katıldılar. Lüksemburg ailesi de küçük bir kasabadan Varşova'ya gelip yerleşenlerdendi. Eğitim görmüş, toplumla bütünleşmiş çoğu Museviler gibi kendilerini leh sayıyorlar, çocuklarının çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmasını istiyorlardı. Lüksemburg'un babası Polonya'nın bağımsızlığı davasına inanmış tipik Musevilerdendi. Bunların çoğu yeni değişikliklere yol açacak olan 1863 ayaklanmasını desteklemişlerdir. Kadınlar Savaşı olarak anılan bu ayaklanma, kadınların tertipçi ve silah arkadaşları olarak da başarı kazanabileceklerini kanıtlamıştır. Direnişin coşkusu ve bu uzun, umutsuz mücadeleyi Polonyalı kadınların gözlerindeki pırıltıya ve soylu ruhlarına bağlayan Rus tarihçileri önemli bir yanlışa düşmüşlerdir. Dipnot, Maria Zmigrodzka, Varşova 1965, sayfa 54. Bir zamanın tutsakları birer savaşçıya dönüşmekteydi. Yalnız kadınca erdemlerinin değil, çalışma ve düşünme yeteneklerinin kendilerine teslim edilmesini istiyorlardı. Başlangıçtaki erkeklere öykünen, evliliği lanetleyen, çevreyi hiçe sayan tutumları çirkin olarak nitelendiyse, iğrenç bulunduysa, unutulmamalıdır ki onlar da ancak bakire, bebek ya da melek muamelesi görmekten iyice bunaldıkları için kiliseyi, geleneği ve toplumu karşılarına alabilmişlerdi. Tüllerini, kadifelerini bir yana atıp hesaplaşılacak bir toplumsal güç olarak ortaya çıktılar. Gariptir, ekonomik ve siyasal baskılar kadınların erginleşme sürecini kolaylaştırdı. Söz gelimi Varşova'daki ilk toplu grevlerden biri, Çarlık polisinin kadın işçileri sokak kadınlarıyla aynı sağlık muayenesinden geçmeye zorlaması sonucu patlak vermiştir. Sınıfsal farklılıklara rağmen kadınların kaderlerindeki benzerlik onları kolayca bir araya getiriyordu. Kilisenin baskısı altında ezilen Polonyalı kadınlar, parya muamelesi görmekten bezen Musevi kadınlar, konaklarından ve gettolarından dışarı fırlamış birlikte bireysel özgürlük savaşı vermekteydiler. Gazete ve roman sayfaları da bu savaşın alanları içindeydi. Madame Bovary, yaşama karşı olan duygusal tutumunun, Anna Karenina, trajik tutkusunun kurbanı olurken, Elia Orzeskova'nın 1873'te yayınlanan ünlü romanının kahramanı Marta, emek pazarında işe yaramazlığının bedelini yaşamıyla ödüyordu. Ekonomik rekabet nedeniyle Musevilere karşı artan ırk ayrımcı tutum, kadınlar söz konusu olduğunda cinsel hoşgörüsüzlüğü de kamçılıyordu. Aynı oranda belirgin olmasa da getirilen kısıtlamalarla kadınların ilerleme olanakları ortadan kaldırılmaktaydı. Eğitim gerek Museviler gerekse kadınlar için tek kurtuluş yolu gibi görünmekteydi. Ancak tek başına eğitim yeterli değildi. Devrim ya da sosyalizm, Lüksemburg'un kuşağının gözünde bu hastalıkların biricik merhemiydi. Başkaldıran kadın imajı, Lüksemburg'un büyüdüğü yılların ayrılmaz bir parçasıydı. Vera Zasulich, Petersburg valisi General Trepova makamında gözünü kırpmadan ateş ettiğinde, Lüksemburg 8, bir Rus generalinin kızı olan Sofia Preskovia, Çar 2. Aleksandr'ın öldürülmesine katkısından ötürü asıldığında 11 yaşındaydı. Lüksemburg liseyi bitirdiği yıl Polonya'nın ilk işçi partisi olan Proletarya'nın liderlerinden 21 yaşındaki Maria Bohus'un Sibirya'da sürgündeyken kaybolduğu haberi geliyordu. Musevi bir doktorun kızı olan Rosalie Felsenhard'ı da aynı kader bekliyordu. Çok akıllı ve güzel bir kadın olan Alexandra Jensi, kendisiyle birlikte Proletarya'nın kurucularından olan sevgilisi Ludwig Varnitsky ile tutuklanmış, Aleksandr sürülmüş, Ludwig bir Rus zindanında ölmüştü. Ne var ki değişen bu toplumda silaha sarılma çağrıları gün geçtikçe çekiciliğini yitirmekteydi. Sanayileşme bir başka eylem türüne olanak sağlıyordu. Yaşlı kuşak silahlı çatışmanın Rus baskısını azaltmaksızın ülkeyi güçten düşürdüğünü düşünüyordu. Başkaldırma yerine Ruslarla işbirliği, umutsuz kan dökmeler yerine ekonomik gelişme daha gerçekçi bir çözüm gibi görünmekteydi. Ama isyan dinmedi. Çoğu fabrika sahiplerinin oğulları ve kızları olan uzun saçlı genç erkeklerle kısa saçlı genç kızların Varşova sokaklarında sürdürdükleri gövde gösterileri kentlileri ürkütüyor, polisi sinirlendiriyordu. Bu gençler işçi haklarının nasıl kazanılacağını göstermede çok başarılı oldular. Çarlık polisiyle aşırı uçtaki Polonyalı milliyetçiler, Musevilerin devrimci Polonyalılarla güçlerini birleştirmelerine engel olmak için ellerinden geleni yaptılarsa da bunu önleyemediler. Polonyalı isyancılar Buntos Çeki, Çarlık polisinin baş belasıydı. Alabildiğine gözü pek bu tertipçiler o sıralar pek moda olan pelerinlerinin altında sakladıkları hançerlerini her an çekmeye hazırdılar ve onlardan kurtulmanın tek yolu dar ağacında sallandırmaktı. Mesleğe kızlı oğlanlı 14 yaşında başlarlardı, 17'sinde katıksız birer hain olup çıkarlar, 19 ya da 20'sinde dar ağacında yaşasın Polonya, yaşasın sosyalizm, yaşasın devrim diye haykırarak can verirlerdi. Çarlık rejiminin uyguladığı baskı kadınları, öğretmenleri ve öğrencileri yeraltı faaliyetlerine zorluyordu. Okullar gelecek devrimci kuşakların temel eğitimden geçtikleri tertip yuvalarına dönüşmüştü. Fısıldanan mesajlar, gizli bakışmalar, karanlık okul koridorlarında ya da sokak köşelerinde alınıp verilen haberler, yalnızca gönül işlerinde değil, yasa dışı sınıflar oluşmaktaydı. Yer altında bir başka devrim başladı. Cinslere ilişkin tutumlar büyük bir değişikliğe uğramaktaydı. Balolara ya da çay partilerine ancak bir yetişkinin eşliğinde gitmesine izin verilen kızlar, aynı sınıfta okudukları erkek öğrencilerin birer arkadaş, birer yoldaş olduğunun ayrımına varıyorlardı yavaş yavaş. Gizli topluluklarda yasaklanmış Polonya edebiyatı ve tarihi okumaları yapılıyor, toplumsal ilerlemeye ilişkin kuramsal tartışılıyor, gençler yoldaşlık ve serbest aşk konusunda yeni yeni fikirler edinmeye başlıyorlardı. Lüksemburg'un Jogues'le olan ilişkisinde arkadaşlığa verdiği önem bu yılların yankısını taşır. Lüksemburg kadın hakları için örgütlü bir savaşımın varlığını sürgün yıllarında öğrendi. Almanya'da August Bebel ve Clara Zetkin gibi sosyalistler kadın haklarına işçi hakları adına savaşmak kadar önem veriyordu. Lüksemburg'un yaşamı farklıydı. İnsanların cinsiyetlerine göre ayrılmaması, sömürenlere karşı ortak bir cephe oluşturulması gerektiğini olan inancı onun kadın özgürlüğü hareketi konusundaki tutumunu belirler. Onun açısından cinsiyet ayrımı, sınıf, ırk ya da milliyet ayrımı gibi uluslararası proletaryayı bölen zararlı bir parçalanmadan başka bir şey değildir. Başka nedenler de rol oynamış olsa bile bağımsız bir Musevi hareketini de aynı nedenle desteklememiştir. Onun toplumsal bilinci ve ödün vermez milliyetçilik karşıtı tutumu ancak Musevilerin özgürlüğüne ilişkin görüşü ışığında anlaşılabilir. Musevi sorunu konusunda değişmez tutumunu yaşamı boyunca sürdürdü. Kendi başarısı duygularını etkiliyordu, eğer o bir Musevi olarak belli bir yere gelebilmişse, antisemitizm özel bir toplumsal sorun değil, ancak kapitalizme özgü baskının ortaya çıkış biçimlerinden biri olabilirdi. Değişik kültürel ve toplumsal koşullardan kaynaklanan farklılıklar onca önemli değildi. Benim için diye yazacaktı 1917'de. Putumayo'da kauçuk plantasyonlarındaki kurbanlarla Afrika'daki zenciler birbirlerine aynı derecede yakın. Dipnot: Rosa Luxemburg, Brief and Freund. Yayını hazırlayan B. Katuski, Hamburg 1950, sayfa 48-49. Bir Polonya kasabasındaki Musevi çerçi ile Kolombiya'daki kauçuk işçisi de aynıydı Luxemburg için. O artık özgür, somut bir birey, tarihçe belirlenmiş ulusal ve dinsel bir bütün değil, insanın ta kendisi, insanın özüydü. Kısaca, Lüksemburg, Musevilerin, Afrikalıların, Güney Amerikalıların ya da Avrupalıların konumunda önemli bir farklılık olduğu kanısında değildi. Bu tutumun milliyetçilik karşıtı olmasından mı, yoksa bir gettonun sınırlarını aşıp, uluslar dışı bir insan toplumunda yer almak isteğinden mi kaynaklandığını ya da ne oranda bunlardan kaynaklandığını söylemek zor. Ancak bunu kendisinden önceki ve sonraki kuşaktan Musevilerle paylaştığı bir düş olduğu kesin. Jogues'ten ayrılması ve Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, Lüksemburg'un kadınlara ilişkin tutumunda az da olsa bir değişikliğe yol açtı. Kendi görülmedik başarısı ve Jogues'in sarsılmaz desteği, onu çağdaşı olan kadınların ortak kaderinden uzak tutmuştu. Kızıl prima donna ya da Musevi gülü gibi adlar takıldığında omuz silkip geçebilmişti. Ancak savaş onun kendisini artık aşağılanmaya karşı savaşan bir konumda değil, bu muamelenin yol açtığı somut sonuçları güçsüzlüğü yaşayan kadınlar arasında bulmasına neden oldu. Kendi başlarına kalan, her türlü siyasal güçten yoksun bu kadınlar kendileri çocukları ya da ülkeleri konusunda karar verebilecek durumda değillerdi. Ve Lüksemburg da artık yalnızlığı tanımıştı. 1915'te Hollanda'daki Uluslararası Kadınlar Konferansı'na katılmaya karar verdi. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde iktidar erkeklerinde. Onların yönetiminde parti gün geçtikçe daha tutucu bir nitelik kazanıyor, işçinin siyasal gelişmesi değil aldığı ücretler tartışılıyordu. Sosyalist internasyonele katılanların kendi ülkelerindeki hükümetlerde de iktidar erkeklerin elindeydi. Geçmişte yürekliliğin erkeklikle eş anlamlı olduğunu düşünen Lüksemburg, partide iki erkek kaldı demişti 1907'de. Clara Zetkin ve ben. Şimdi olaylara bakış açısı değişmişti. Öz yaşamını kaleme alan bir kişinin kuşkusuz bir övgü olarak yazdıklarını okusa herhalde alaycı bir gülümseme belirirdi yüzünde. Rosa Luxemburg'un hemen her şeyi erkekçeydi. Keskin zekası, bitmez tükenmez enerjisi, gözü pekliği, kendine olan güveni ve kararlılığı. Dipnot Paul Fröhlich, Rosa Luxemburg, Her Life and Work. İlk basımı 1939, New York 1972, sayfa 187. Ezbiyata Ettinger. İlk yıllar 1893-1897. Rosa Luxemburg 5 Mart 1870'te Polonya'nın Rus yönetimi altındaki küçük bir kasabası olan Zamok'ta doğdu. Elias Luxemburg ile Lina Lowenstein'ın en küçük çocuklarıydı. Anna adında bir ablası ve 3 abi vardı. Mikolay, Maximilian ve Josef. Aile yaşamına Leh ve Alman kültürü egemendi. Lüksemburgların Polonya'nın en kültürlü Musevi topluluklarından biri olan Zamok Musevileriyle bir ilişkileri yoktu. 1873'te Varşova'ya taşındıklarında ardlarında hiçbir şey bırakmadılar. Ne bir bağ ne de pişmanlık duygusu. Elias Luxemburg tüccardı, iyi bir eğitim görmüştü. 1830 ve 1863'teki başarısız ayaklanma girişimlerinde sevilmeyen Çarlık rejimine karşı baş kaldıran Polonyalı Russeverlerden yana olmuştu. Köklü bir haham ailesinden gelen Lina Luxemburg ise Alman şehrine ve müziğine tutkundu. Gerek anne, gerekse baba Luxemburg, Museviliklerinden uzaklaşabilmek için farklı yönelmeler içindeydiler ancak bu yönelimlerin birbirlerini dışladıkları söylenemezdi. Rosa küçükken geçirdiği bir kalça rahatsızlığına konulan yanlış teşhis sonucu yaşam boyu topal kalacaktı. Ablasının da bir bacağı aksaktı. Abiler ise olağanüstü yakışıklı ve alımlıydılar. Dipnot, Luxemburg'un yeğeni Maximilian'ın kızı Halin Luxemburg, Wiekowska 1977'de ölümünden birkaç ay önce ailesine ilişkin anılarını benimle paylaşmak inceliğini gösterdi. Yaşamında belki de ilk kez doğanın haksızlığı biçiminde karşısına çıkan haksızlık kavramı Rosa'yı küçük yaşından beri ilgilendirmişti. Benim idealim kişinin herkesi vicdanı rahatsız olmadan sevebileceği bir toplum düzeni. Bu idealin peşinde koşarken, bu ideali savunurken belki nefret etmeyi bile öğrenebilirim diye yazacaktı yeni yetme bir öğrenciyken. Rosa 17 yaşında Varşova Kız Lisesi'ni bitirdiğinde sosyalist hareketin hiç de yabancısı sayılmazdı. Sanayileşmenin yeni yeni başladığı, Varşova'daki haksızlıkların, aşağılanmaların, ilk kuşak fabrika işçilerinin yaşadıkları sefaletin, Çarlık polisinin grev kırmadaki acımasızlığının, palazlanmaya başlayan yeni refah sınıfının, farkında olan yeni yetişmekteki gençler için sosyalist hareket bir kıvılcımdı. Luxemburg 2 yıl sonra, 1889'da Çarlık polisinin elinden kurtulmak için İsviçre'ye kaçacak ve Varşova'ya ancak 16 yıl sonra o da birkaç ay kalmak için dönebilecekti. Cenevre'de genç bir kızken General Trepov'a ateş eden efsaneleşmiş Vera Zazulich'le ve ünlü Rus Marksist kuramcı G.V. Plekhanov'la tanıştı, bir de Leo Yogihes'le. Yaşamımın güneşi, ışığım benim diye yazacaktı ona ilk mektuplarından birinde. Gece öyle karanlık ki bu koskoca dağlar üstüme üstüme geliyorlar. Yıldızlar dost değiller bana ve rüzgarlar soğuk esiyor. Her yer ölüm sessizliği içinde. Yine yalnızım, yapayalnız. 1890'da tanıştıklarında Luxemburg 20, Jogues 23 yaşındaydı. 1893'te birlikte ilk etkin Polonya Marksist İşçi Partisi olan Polonya Krallığı Sosyal Demokrasi SDKP Partisi'ni kurdular. Dipnot, SDKP 1900 yılında Polonya Krallığı ve Litvanya Sosyal Demokrasi SDKPil Partisi olarak yeniden örgütlenmiştir. Leo Jogues Litvanya'dan geliyordu. Litvanya'nın başkenti Vilno'nun kendine özgü bir toplumsal yapısı vardı. Litvanyalılar, Polonyalılar ve Museviler her biri zengin birer kültürel güç olarak Ruslaştırma karşısında zorlu bir savaş vermekteydiler. Sosyalizmi ve devrimi özellikle çekici kılan bir savaştı bu. Jogues, 1867'de zengin ve ünlü bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Büyük babası Yakup'un evi, Vilno aydınlarının buluşma yeriydi. Babası Samuel, Leo daha çok küçücükken ölmüştü. Leo annesi Sofya'yı taparcasına severdi. Annesinin varlığı yaşamı boyunca Leo'nun en büyük güç kaynağı olacaktı. 1898'de annesi öldüğünde Lüksemburg'a artık kimsem kalmadı diye yazacaktı. Oysa kız kardeşi Emilia ile erkek kardeşleri Josef ve Pavel Rolo Vilno'da yaşamaktaydılar. Jogues liseden ayrılıp işçi olmuş, kendini devrime adamıştı. 1888'de eylemlerinden ötürü birkaç ay tutukluk almış, 1890'da da yurt dışına kaçmıştı. Bağımsız geliri ona dışarıda ayrıcalıklı bir konum sağlıyordu. Bir baskı makinesi satın alabiliyor, parti yayınlarının giderlerini ve Lüksemburg'un geçimini üstlenebiliyordu.